Denemeler.
Ayrım 11.
Hesiodos, ceza suçun ardından hemen gelir, sözünü düzeltir. Ceza ile suçun aynı anda birlikte doğduklarını söyler. Cezasını bekleyenler onu çekiyor demektir. Cezayı hak etmiş olan onu bekliyordur. Kötülük kendisine işkenceler uydurur. Kötülüğün beterini kötülük eden görür. Nasıl ki arı başkasını sokunca kendisine daha fazla zarar verir, çünkü iğnesi ve gücü elden gider. Açtıkları yarada canlarını bırakırlar. Kuduz böceklerinde doğanın bir çelişkisi olarak kendi zehirlerinin panzehiri de bulunur. Onun gibi insan kötülükten tat alırken vicdanında tam tersi bir acılık oluşur ve uyurken, uyanıkken türlü üzücü kuruntularla azap çektirir bize. Çünkü çokları uykularında, sayıklamalarında suçlamışlar kendi kendilerini, gizli kalmış cinayetleri çıkmış ortaya. Apollodorus düşünde görmüş ki İskitler derisini yüzüyor, kazanda kaynatıyorlar onu ve bu arada yüreği. Bütün bu kötülüklere ben neden oldum diye mırıldanıyormuş. Kötüler hiçbir yerde saklanamaz der Epikuros. Çünkü ne kadar saklansalar vicdan kendi kendilerini buldurur onlara. İlk ceza odur ki hiçbir suçlu kendi yargıçlığından kurtulamaz. Vicdan içimize korku saldığı gibi suçsuzsak rahatlık ve güven verir bize. Ben kendimden söyleyebilirim ki türlü kötü durumlarda içimden geçeni, niyetlerimin temizliğini gizlice kendim bildiğim, düşündüğüm için daha korkusuzca adımlarla yürümüşümdür. Kendi üstüne bildiklerine göre ruhumuz umut ya da korku duyar yaptıklarından. Binlerce örnek verebilirim buna. Aynı kişiden 3 örnek yeter. Scipio, Roma halkı önünde ağır bir suçlamaya uğradığı bir gün kendisini savunacak ya da yargıçlarına yaranacak yerde şöyle demiş onlara. Pek yaraşır size sayesinde dünyayı yargılama yetkisini elde ettiğiniz bir insanın başını yargılamak. Bir başka zaman bir halk hatibinin üstüne yağdırdığı suçlamalara karşılık olarak kendini hiç savunmadan gelin yurttaşlarım demiş gidelim. Böyle bir günde Kartacalılara karşı bana kazandırdıkları zafer için tanrılara şükredelim. Böyle diyerek kalkmış tapınağa doğru yürümeye başlamış. Bütün topluluk kendisini suçlayanla birlikte ardından gelmiş. Petilius, Kato'nun dürtüklemesiyle ondan Antakya'da harcadığı paraların hesabını sorunca Scipio bu hesabı vermek üzere senatoya geliyor ve koltuğunun altında koca bir defteri gösteriyor. Ne verip ne aldığının orada yazılı olduğunu söylüyor. Defter istenince vermiyor. Verirsem kendimden utanırım diyor ve senatonun önünde kendi eliyle paramparça ediyor defteri. Vicdanı rahat olmayan bir insanın böylesi bir güven gösterişi yapabileceğini sanmam. Yüreği yaratılıştan öyle büyük, yükseklerde bulunmaya öyle alışmıştı ki der Titus Livius. Suç işlemeye eli varamaz, suçluluğunu savunma durumuna düşmeyi kendine yediremezdi. İşkenceler tehlikeli bir suç arama yoludur. Doğruluktan çok sabır denemesi olabilir. Çünkü acı çekmek niçin daha çok olanı söylesin de olmayanı söylemeye zorlamasın? Tersini düşünürsek, kendine yüklenen suçu işlememiş olan işkencelere dayanacak kadar sabırlı olursa, suçu işlemiş olan yaşamak gibi güzel bir ödülü kazanmak için niye aynı sabrı göstermesin? Öyle sanıyorum ki bu işkence buluşunun temelinde vicdanın etkisinden yararlanma düşüncesi vardır. Çünkü suçlunun suçunu açıklamasında vicdan işkenceye yardım edip direnme gücünü azaltabilir. Ama öbür yandan suçsuzu işkenceye karşı güçlendirir vicdan. Doğrusunu söylemek gerekirse bu yol belirsizlikler, tehlikelerle doludur. Öylesi dayanılmaz acılardan kurtulmak için neler söylemez, neler yapmaz insan. Acı, masuma da yalan söyletir. Bundan ötürü yargıcın masum olarak öldürmemek için işkence ettirdiği insanı hem masum hem de işkence görmüş olarak öldürttüğü olur. Binlerce insan işlemedikleri suçları yüklenip başlarını vermişlerdir. Bunlar arasına Pilotas'ı da koyarım. İskender'in bu dostuna yüklediği suç ve ettiği işkence de böylesi bir sonuca varmıştı. Evet, orası öyle ama diyorlar, yine de bu insan güçsüzlüğünün bulabildiği en az kötü yoldur. Bence pek insanlık dışı bir yol, üstelik de boşuna çaba. Birçok uluslar bu konuda kendilerine barbar diyen Yunanlı ve Romalılardan daha az barbardırlar. Onlara göre suç işlediği henüz kuşkulu bir insana işkence etmek, ötesini berisini koparmak korkunç, canavarca bir şeydir. Bilgisizseniz ne yapsın adam? Suçsuz ölmesin diye bir insanı ölümden beter durumlara sokmakla haksızlığın büyüğünü işlemiş olmuyor musunuz? Oluyorsunuz elbet. Görmüyor musunuz çoklarının o dar ağacından beter işkencelerden geçmemek için ölümü göze aldıklarını? Öldüresiye işkence etmekle ölüm cezasını önceden vermiş ve uygulamış olmuyor musunuz? Şu hikayeyi nerede dinledim bilmiyorum ama adaletimizin vicdanı üstüne tam bir düşünce veriyor. Bir köylü kadın hakseverliğiyle ünlü bir generale bir askerini şikayet etmiş. Bu askerin zorla ufacık çocuklarının elinden birkaç lokmalık lapayı aldığını, çocuklarına yedirecek başka hiçbir şey kalmadığını, çünkü ordunun çevredeki bütün köyleri talan ettiğini söylemiş. Ama hiç kanıt yokmuş ortada. General kadına, iyi bak ve düşün, haksız yere suç yüklüyorsan ceza görürsün demiş. Kadın diretince işin doğrusunu anlamak için askerin karnını yardırıvermiş. Ve kadın haklı çıkmış. Sorgusu içinde idam cezası. Kendi kendisiyle yetinme. Krallar hiçbir şeyimi almazlarsa bana çok şey vermiş olurlar. Hiçbir kötülük etmezlerse yeterince iyilik etmiş sayılırlar bana. Bütün istediğim budur onlardan. Ama nasıl şükrediyorum Tanrı'ya, varımı yoğumu bana aracısız vermiş, beni yalnız kendisine borçlu kılmış olduğu için. Nasıl yalvarıyorum ona gece gündüz beni hiçbir zaman kimseye karşı ağır bir minnet altına sokmasın diye. Ne mutlu bir özgürlükle bunca zaman yaşadım. Onunla bitsin ömrüm. Bütün çabam kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Bütün umudum kendimde. Bunu başarmak herkesin elindedir. Ama ölmeyecek kadar yiyecek içeceği olanlar daha kolay başarabilirler elbet bunu. Bir başkasına bağlı yaşamak yürekler acısı ve belalı bir şeydir. Kendimiz, ki en iyi, en emin sığınağımız odur, kendimiz bile güvenilir değiliz yeterince. Kendimi hem yürekçe, asıl iş yürekte olmakta çünkü, hem varlıkça öyle hazırlıyorum ki başka her şeyimi yitirdiğim zaman kendimle yetinmesini bileyim. Hippias gereğinde her şeyden sevine sevine elini çekip Musa'larla baş başa kalabilmek için kendini bilime vermekle kalmadı. Ruhunun kendi kendiyle yetinmesi, dışarıdan gelecek rahatlıklardan yiğitçe vazgeçebilmesi için filozof olmakla da kalmadı. Büyük bir merakla yemek pişirmesini, tıraş olmasını, giysilerini, ayakkabılarını, öte berisini kendi yapmasını da öğrendi ki kendi yükünü taşıyabileceği kadar kendi taşısın ve kimsenin yardımına muhtaç olmasın. Vermede nasıl bir üstün olma niteliği varsa almada da bir boyun eğme niteliği vardır. Onun içindir ki Beyazıt, Timur Lenk'in gönderdiği hediyeleri küfürler ederek geri çevirmiş. Sultan Süleyman'ın bir Hint imparatoruna yolladığı hediyeler de öyle kızdırmış ki adamı, kabaca reddederek bizim adetimiz almak değil vermektir demekle kalmamış, hediyeleri getiren elçileri zindana attırmış. İyi amaç uğruna kötü yollar. Doğanın yapıtlarındaki evrensel düzende şaşılası bir bağlaşma ve uyuşma var. Belli ki oluruna bırakılmış ve değişik başların yönettiği bir düzen değil bu. Bedenlerimizin hastalıkları, nitelikleri devletlerde, hükümetlerde de görülüyor. Krallıklar, cumhuriyetler bizim gibi doğuyor, gelişip parlıyor ve yaşlanıp ölüyorlar. Bedenlerimizin gereksiz ve zararlı akıtlarla dolduğu oluyor. Bunlar iyi akıtlar da olabilir aslında. Çünkü hekimler sağlığımızın fazla iyi olmasından korkarlar ve her şeyimiz değişken olduğu için derler ki sağlığımız pek fazla parlak, pek fazla kanlı canlı oldu mu özellikle bozmalı, hızını kesmeli, yoksa belli bir yerde dura kalamayan yaratılışımız düzensizce ve birdenbire geriye teper. İşte bu aşırı sağlığı önlemek için atletlere müsil verir ve kan alırlar bir yerlerinden. Ya da kötü akıtlar aşırı çoğalıyor ki hastalıkların genel nedeni budur. Buna benzer bir aşırı çoğalma yüzünden devletlerin hastalandığı görülür ve onlar içinde türlü müsiller kullanmak adet olmuştur. Kimi zaman büyük sayıda ailelere göç ettirilirdi, ülkenin yükünü azaltmak için. Bunlar gider, başkalarının zararına geçinecek bir yer ararlardı. İşte böylece bizim eski Franklar Almanya işlerinden gelip Galya'ya aldılar. İlk sakinlerini kovdular. Sonsuz bir insan seli böylece gelip Brennus ve başkaları zamanında İtalya'ya aktı. Gotlar, Vandallar içinde, bugün Yunanistan'ın ilk halkını kovup yerine oturanlar içinde böyle oldu. Bunlar kendi yurtlarını bırakıp uzak uzak yerlere gittiler ve dünyada bu göçlerin sarmadığı bir iki köşe kaldı yalnız. Romalılar sömürgelerini bu yoldan kuruyorlardı. Kendi kentlerinin aşırı ölçüde şiştiğini görünce az gerekli halkı çıkarıyor, fethettikleri yerlere yolluyorlardı. Kimi zaman savaşları bile bile kışkırtıp besledikleri de oldu. Yalnız adamlarını hep tetikte tutmak, bozulmalarının anası olan işsizliğin daha kötü sonuçlarını önlemek için yapmıyorlardı bunu. Fazla uzun bir barışın dertlerini çekiyoruz. Lüks kılıçtan beter eziyor bizi. Cumhuriyetlerinden biraz kan alınmasını sağlamak, gençlerinin fazla ateşlenen kanlarını serinletmek, fazla taşkın büyüyen bu ağacın dallarını biraz kısaltıp aralamak istiyorlardı. Kartacalılara karşı açtıkları savaşın nedeni buydu. Bizim zamanımızda da böyle düşünceler var. İçimizde fazla kaynayan kanı bir komşu ülkeyle yapılacak savaşta akıtmak istiyorlar. Yoksa diyorlar, bedenimizi saran bu ateşli akıtlar başka yere akıtılmadı mı bizi uzun süre sıtma sıcaklığı içinde tutup sonunda içimizden çökertirler. Gerçekten de yabancılarla savaş bir iç savaştan daha tatlı bir beladır. Ama kendi rahatımız için başkalarının rahatını kaçırmak da öyle büyük bir haksızlık ki bunu Tanrı'nın hoş göreceğini sanmam. Ne var ki yaratılışımızın cılızlığı yüzünden ister istemez iyi bir amaca ulaşmak için kötü yollara başvurmak zorunda kalıyoruz. Lycurgos, gelmiş geçmiş yasa koyucuların en erdemlisi ve en olgunu, halkını içki düşkününden korumak amacıyla pek haksız bir yol bulmuş. Köleleri olan elotlara zorla içitmiş ki İspartalılar adamların şarapla ne durumlara düştüğünü görüp içki düşkünlüğüne karşı iğrenme duysunlar. Bundan beteri de var. Eskiden ölümün her türlüsüne hüküm giyenleri hekimlerin canlı canlı kesip biçmelerine izin verilirmiş ki iç organlarımızı doğal halinde görebilsinler. Kötü yola gitmek gerekirse bunu ruhun sağlığı için yapmak beden sağlığı için yapmaktan daha bağışlanır bir şey. Romalılar da halkı yiğit yetiştirmek, tehlikeleri ve ölümü hoş görmeye alıştırmak için o korkunç oyunlara başvuruyorlardı. Gladyatörler herkesin gözü önünde savaşıyor, birbirini yaralayıp öldürüyorlardı. Bundan geliyordu o ölüm oyunları, o çılgınlık, o kanla beslenen zevk. Bu gelenek İmparator Theodosius'a kadar sürdü. Doğrusu halkın eğitimi için yaman bir ibret, verimli bir ders oluyordu bu. Her gün halkın önünde 100-200 bin çift insan silahlanıp birbirini paramparça ediyordu. Hem bu işi öyle sağlam bir yürekle yapıyorlardı ki, ağızlarından acıklı ya da acındırıcı bir söz çıktığı, bir kez sırtlarını döndükleri, rakiplerinin vuruşundan sakınmak için tek korkakça hareket yaptıkları bile görülmüyordu. Kılıca boyun uzatıyor, göğüs geriyorlardı. Birçokları öyle yara alınca meydan üzerinde can vermezden önce halka adam yollayıp ölüşlerini beğenip beğenmediğini sorduruyordu. Durmadan savaşıp ölmeleri yetmiyor, bu işi sevinçle yapmaları gerekiyordu. O kadar ki ölüm karşısında biraz çekingen davrandıkları görülünce yuhalar, lanetler yağıyordu üstlerine. İlk Romalılar bu işte hükümlüleri kullanıyorlardı. Ama sonraları suçsuz köleler de kullanıldı. Bu iş için kendilerini satan özgür yurttaşlar, senatörler, Romalı şövalyeler, hatta kadınlar bile oldu. Çok şaşırdım, inanmazdım da buna eğer zamanımızdaki savaşlarda binlerce yabancı insanın kendilerini hiç ilgilendirmeyen bir kavga uğruna kanlarını, canlarını sattıklarını görmeseydim. Kendimizi inceleme. Her konudan çok kendimi incelerim. Benim metafiziğim de budur, fiziğim de. Bu dünya evini nasıl yürütür Tanrı? Ay nasıl yükselir, ufaldıkça ufalır? Her ay nasıl bütünlenir dolunay? Deniz üstünde niçin bu yerler, Eros'un getirdiği, nereden gelir bulutları yapan tükenmez su, günü gelip yıkılacaksa dünya?
Ayrım sonu.